SBS Türkçe ilesiniz. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, isterseniz 104 Amiral'den başlayalım bugün. Montrö anlaşmasından çekilmenin olumsuzluğundan bahsettiler. Demokratik haklarıydı ama gece yarısında açıkladılar. Yüce Türk milletine hitaben bu tür bir açıklamanın iktidar tarafından kendilerine karşı kullanılabileceğini tahmin etmediler mi sizce?
Vallahi bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediler herhalde. Bu Yüce Türk milletine ifadesiyle ilgili bir tartışma var. Bunun ilk taslakta kamuoyuna duyuru diye yer aldığı, sonra değiştirildiği belirtiliyor. Böyle iddialar var. Ayrıca gece yarısı yayınlanması meselesiyle ilgili de tartışmalar var. Yani o alanlar biraz flu. Bir internet sitesinin eline geçtikten sonra hemen yayınladığı, aslında ertesi gün sabah yayınlanacağı söyleniyordu. Yani bir takım tartışmalar devam ediyor ama nereden bakarsanız bakın, Türkiye'de anayasa var. Anayasada insanların kendi görüşlerini, ki bu amiraller sivil, kendi görüşlerini tek tek ya da toplu olarak duyurma, kamuoyuna açıklama özgürlükleri söz konusu. Çok açık bir şekilde yazılmış bu anayasaya. Ama tabii Türkiye'de şu anda siyasi atmosfer biraz karışık. Daha önce biliyorsunuz İlker Başbuğ yazdığı bir kitapta 27 Mayıs'taki bir tespiti nedeniyle neredeyse Türkiye'de darbe yapılacağına inandı bütün kamuoyu. Eğer Adnan Menderes zamanında seçim yapsaydı bu 27 Mayıs'ta olmazdı gibi bir öneri getiriyor İlker Başbuğ. Ve zamanında Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isim, cezaevine girmiş bir isim, o kitapta o yazı nedeniyle darbecilikle suçlandı. Neredeyse Türkiye darbenin kıyısından dönmüş gibi konuştuk biz bu meseleleri. Sadece o da değil, işte Özgür Özel'in bir konuşmasından, Canan Kaftancıoğlu'nun bir konuşmasından darbe tartışmaları çıkmıştı Türkiye'de. Yani 104 amiralin bir araya gelip bir açıklama yapmasından da bir darbe tartışması çıkması beklenebilirdi elbette. Beklediler mi tam olarak bilmiyoruz ama bu amirallerden bir bölümünün Mavi Vatan'la ilgili hükümetin teorilerini destekleyen grup içerisinde olduğunu, bunların A Haber gibi hükümeti koşulsuz destekleyen kanallarda birçok kez göründüğünü, o dönemde hükümetin onların açıklamalarına ihtiyaç duymasından yola çıkarak kendi kanallarında onlara yol verdiğini de unutmamak lazım. Yani hükümetin bazı uygulamalarını destekleyen isimler bunlar. Özellikle Doğu Akdeniz'le ilgili bölümlerde Avrasya tercihinin doğru olduğu, Rusya ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiği yönünde politik fikirleri olan generaller bunlar. Avrasyacı olarak bilinen generaller bir bölümü. Yani bu kadarının başlarına geleceğini herhalde hesap etmemişlerdir diye düşünüyorum.
CHP'ye de bayağı bir suçlama geliyor bu aralar. Yani sonuçta HDP'ye de organize suç merkezi gibi bir suçlama yapıp kapatma davası açtılar. Benzer bir şey CHP için tehdit oluşturuyor mu acaba sizce?
Aslında daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin faaliyetleriyle ilgili Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir komisyon kurduğunu ve bunlarla ilgili bilgi topladığını, dosya oluşturduğunu ve bu dosyayla ilgili sonrasında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Bundan birkaç ay önce. Yani CHP'ye yönelik eleştiriler, suçlamalar yeni değil Cumhur İttifakı tarafından. Ama bu kez biraz daha değişik, biraz daha sert, biraz daha ağır ifadeler söz konusu. Darbenin arkasındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkomutanı dedi darbeci amirallerin, ki amirallerden darbeci diye bahsetti. Bahçeli altındaki gizli imza Kılıçdaroğlu'na aittir dedi. İçişleri Bakanı bir açıklama yaptı ve amirallerin açıklaması yayınlandıktan sonra hafta sonu gece uyumadıklarını ve bu açıklamanın kimlerle bağlantılı olduğu üzerine çalıştıklarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşılarına çıktığını söyledi. Ve sonrasında bazı internet siteleri, bazı amirallerin veya amirallerin ailesinden bazı isimlerin, hatta ikinci derecede isimlerin CHP'ye üye olduğunu ve bunun da amirallerle bağlantının kanıtı olduğunu öne sürdüler. Kişisel bilgilerini sayfa sayfa yayınladılar. Büyük tepki çekti. O internet siteleri, o haberleri geri çektiler. Ama bu çalışmanın hükümet tarafından yapıldığını İçişleri Bakanı bizzat açık açık televizyonlarda duyurdu kamuoyuna. Tabii bu bir siyasi tartışma aynı zamanda. Çok uzun zamandır Türkiye'de hükümetin ekonomiyle ilgili, koronayla ilgili konularda yaşadığı sıkıntı artık herkes tarafından biliniyor. Bu meselelerin gündemi işgal etmesinden pek hoşlanmadığı da açık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümetin karşısındaki ittifakı oluşturmada başarısı da Cumhur İttifakı tarafından çok hoşnut olunmayan bir durum. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı doğal olarak çok memnuniyet yaratmıyor Cumhur İttifakı'nda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik, CHP'ye yönelik, lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suçlamalar zaten vardı. Ama burada durum biraz daha değişti. Şimdi ilk yayınlandığında bu açıklama darbe tehdidi dendi, darbe girişimi dendi, FETÖ'cüler dendi ki FETÖ zamanında hapis yatmış olan amiraller bunlar. Hatta hapse gireceklerini bilerek yurt dışından gelmiş olan amiraller. Bazıları FETÖ yargısına tepki için istifa etmiş amiraller. Onlara FETÖ'cü dendi. 15 Temmuz'da sokakta darbeci askerlere karşı mücadele etmiş isimleri söylendi bu. Ardından darbe imalı bildiri üzerinde anlaşma sağladı. Hükümete yakın medya ve hükümet sözcüleri Cumhur İttifakı. Sonrasında bunun CHP ile bağlantılı olduğu iddiası daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Ardından gözaltı işlemleri uygulandı ve gözaltı işlemlerinden sonra derinlemesine araştırma yapıldı ve bunun CHP ile bağlantılarının da araştırıldığı anlaşıldı İçişleri Bakanı'nın konuşmasından. Şimdi o adli süreç bekleniyor. Adli sürecin sonunda eğer CHP ile bağlantısına ilişkin savcının bir iddiası da ortaya atılırsa bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuki olarak da meselenin içine çekilmesi gibi bir durum ortaya çıkabilir ki siyasi gözlemciler siyasi olarak kaotik bir durumun, bir atmosferin ortaya çıkacağını söylüyorlar eğer böyle yapılırsa. Yani geçmişte Ayyaşı gibi, Balyoz gibi ve benzeri bir takım darbe iddialarını gündeme getirmişti FETÖ'cü yargı mensupları. Şimdi ki onların hepsinde kumpas olduğu ortaya çıkmıştı. Çok uzun sürmüştü davalar. Bir çuval dava haline gelmişti. Benzer bir darbe davasının seçimlere kadar darbeyi gündemde tutmak için hükümet tarafından tercih edilebileceği ve bu ihtimalle Türkiye'de siyaseti çok olumsuz etkileyeceği üzerine de değerlendirmeler yapılıyor doğrusu.
Yavuz Bey, tuhaf bir şey oldu bu amiral bildirisinden sonra. İşte Tabu Kadastro ofislerinden bile kınama geldi amirallere, Savunma Bakanı'na kadar. Ama en ilginci herhalde Yargıtay. Sonuçta bu amiraller suçlansa nasıl adalet bulacaklar acaba?
Valla bu çok eleştirildi tabii. Türkiye'de hükümet bir seferberlik ilan etti. Bakanlar kendi ilgili ya da bağlı olduğu kuruluşları muhtemelen bu açıklamaya dahil ettiler. Açıklama yapmaları için teşvik ettiler. Tapu Kadastro Müdürlüğü de, Tarım Orman İlçe Müdürlükleri de ve aynı kelimelerle hükümetin yanında devletin arkasında olduklarını duyurdular kamuoyuna. Tabii bu sosyal medyada tartışma da yarattı. Ancak en dikkat çekeni doğal olarak emniyetin, ki onların da elinde silah var, jandarmanın kurumsal olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın, ki bakanlık sivil sayılabilir ama diğerleri kurumsal, bir de Yargıtay'ın, Danıştay'ın açıklamalarıydı. Yargıtay ve Danıştay yargı kurumları, onlar kararlarıyla konuşuyorlar yargıçlar. Yani bu genel bir kuraldır ve önlerinde bu dosyanın eğer soruşturma sonunda dava açılmasına karar verilirse gireceği yer Yargıtay. Yargıtay sadece kurumsal açıklama yapmakla kalmadı. Bazı Yargıtay üyeleri televizyonlara bağlanarak bunun bir darbe girişimi, bir darbe bildirisi olduğunu söylediler. Yani Türkiye'nin daha önce çok karşılaştığı bir tablo değil. Öyle bir hava yaratıldı ki bu bildiri yayınlandığında, bu açıklama yayınlandığında Türkiye darbenin kıyısına geldi. Ve sivil toplum kuruluşları, dernekler, devlete ait kurumlar eğer müdahale etmeselerdi, karşı çıkmasalardı, yüksek ses çıkartmasalardı sanki Türkiye'de darbe olacakmış gibi bir hava yaratıldı. Tabii buna karşı tepkiler de oldu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Elinde silah olmayan sivil amiraller bunlar. Bu amiraller nasıl darbe yapacak sorusunu yönelttiler. Ama şimdi mesela son açıklama Soylu'dan bunu basitleştirerek, meşrulaştırarak CHP arkası yarına bakıyor. Önümüzdeki dönemde darbelere zemin hazırlıyor gibi bir ifade kullandı. Gerçekten bunları çok anlamak mümkün değil. Ama anlaşılan en önemli şey şu: Türkiye'de son dönemde iktidar seçmenlerine bir vizyon, geleceğe dair bir umut, ekonomide bir iyileşme, refah ya da koronada ne bileyim daha çok aşı vaadinde bulunamıyor. Bu nedenle eldekileri kaybetmeme gibi bir korku siyasetiyle biraz seçmenini bir arada tutmanın çabası içerisinde. Görüntü bu. Birçok siyasi analist de bu görüntüyü doğruluyor. Buna ilişkin yorumlara katılıyor.
Yavuz Bey, şimdi amiraller ne durumda? Gözaltına alınanlar vardı. Onlar salıverilmedi. Şimdi durum nedir?
10 amiral gözaltında. Bunlar emekli, yaşları da ileri. 4 amiral daha ileri yaşta oldukları için ifadeye çağrıldılar. 4 gündür gözaltındalardı ve 4 gün boyunca tek bir soru sorulmadı amirallere. Ve şimdi ek 4 gün daha gözaltı süresi alındı. Hafta sonunu gözaltında geçirecekler. Bu arada dijital materyaller, yani telefonları bilgisayarlarında çözümler olacağı ve telefon sinyallerinin araştırılacağı söyleniyor. Buna da tabii hukukçular itiraz ediyorlar. Elinizde delil yoksa niye gözaltına aldınız? Gözaltına aldıysanız ve elinizde delil varsa niye tek bir soru sormadınız diye. Eşleri, aileleri, çevreleri de isyan ediyor. Uygunsuz koşullar, yaşları ileri, korona var ve ölmelerini mi istiyorlar diye isyan eden amiral eşleri var bugün itibariyle, ama sonuç değişmeyecek. 4 gün daha gözaltında kalacaklar. Yani biraz yargılanmadan ceza veriliyor görüntüsü de var. Bu yönde şikayetler de var hukukçulardan. Pazartesi günü eğer tekrar bir uzatma olmazsa amiraller ifade verecekler.
Covid-19'da da 50 bin vaka sayısı geçti bu hafta ve günlük ölümler de 250'yi geçmiş durumda. 2-3 gün sonra Ramazan gelecek. Hükümet bu konuda farklı tedbirler almayı düşünüyor mu acaba?
Vallahi aslında uzmanların tamamı hükümetin neyi beklediğini tam olarak anlayabilmiş değil. Bir önceki Bakanlar Kurulu toplantısında Ramazan'a kadar kırmızı da olsa, mavi de olsa, yeşil de olsa bütün illerde eşit seviyeye getirildi bütün önlemler. Ve hafta sonu yasakları var, tamam. Gece sokağa çıkma yasağı var, tamam. Ama mesela lokantalarda paket servise Ramazan'da geçileceklerdi. Bu çok eleştiriliyor. Ramazan'a kadar bu önlemler niye alınmıyor? Neden bekleniliyor? Salgın iyice ilerlediğinde bunu önlemek daha zor olacak, daha maliyetli olacak. Her şeyin ötesinde önlenebilir bir ölüm varsa o önlenemeyecek. Bu konuda neden geç kalınıyor soruları duruyor. Ama Ramazan'da önlem alacağız diyen hükümet de işte önümüzdeki hafta başında toplantı yapacak. O toplantıda biraz daha sert önlemler alacak, almak zorunda kalacak. Çünkü şu anda dünya sıralamasında en önlerde Türkiye. Avrupa'da birinci vaka sayısında. Bir ay içinde 5 kat arttı Türkiye'deki vakalar. 11 binlerden 55 binlere geldi. Günlük 60 insan hayatını kaybediyordu Türkiye'de bir ay önce. Bugün dün açıklanan rakam 276, bugün 250'lerde. Her gün 260-270 insan hayatını kaybediyor. Ölenlerin sayıları da çok fazlalaştı. Şimdi artık beklenti ki bilim kurulu da pazartesi toplanacak. Ona yönelik de çok sert eleştiriler var. Niye uyarmıyorsunuz? Uyardığınız halde siyasetçiler sizi dinlemiyorsa o koltukları neden işgal ediyorsunuz diye. Türk Tabipleri Birliği de istifa çağrısı yaptı. Bilim kurulu toplanacak, bir takım önlem önerilerini belirleyecek. Sonra o bakanlar kuruluna iletilecek Sağlık Bakanı tarafından ve bakanlar kurulu karar verecek. Neredeyse teravih namazlarına yasak getirilmeyecekti Türkiye'de. Teravih namazları kılınacak diye Sağlık Bakanı açıklama yaptı. 50 bin vakalar varken, ki bundan çok daha azken Türkiye'de camiler kapatılmıştı. Şimdi teravih namazlarının evde kılınması yönünde bir tavsiye karar çıktı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Onun dışında ne olacak? Şehirler arası ulaşım kısıtlanabilir, evden çalışma teşviki arttırılabilir, kamuda esnek çalışma getirilebilir, AVM'ler kapatılabilir, kapalı alanlara giriş sınırlanabilir. Zaten lokantalar ve kafeteryalar sadece paket servis yapacaklar Ramazan'da. Daha sert kısıtlama önlemleri, hatta bazı kesimler kapanma bile bekliyorlar Ramazan'da. Bunlar alınabilir diye bir beklenti var. Aslında bu önlemlerin alınmasından başka çare olmadığını söyleyen uzmanlar da var. Onların sayısı da epeyce fazla. Bakalım ne alacak hükümet karar. Ama bugünkü gibi olmayacak kesin. Vakalar da buralarda durmayacak. Muhtemelen biraz daha yukarı çıkacak o kararlar alınıncaya kadar.
Yavuz Bey, aşı programı ne durumda, aşılama?
Aslında aşılamada Türkiye çok kötü durumda değil. Avrupa'ya baktığınızda da öyle, dünyaya baktığınızda da öyle. Şu ana kadar 18 milyon doz aşı yapıldı. 8 milyon insan da ikinci aşılarını oldular. Yani nüfusun %10'u kadar aşılandı. Ama tabii bu yeterli değil. Toplumsal bağışıklık için nüfusun %60'ının O da yaklaşık 50 milyon kişi diyor. 50 milyonun aşılanması gerekiyor. Çin'le arayı çok fazla soğutmak istemiyor Ankara. Hatta bazı siyasi eleştiriler de var. Çin'in insan hakları ihlallerine ses çıkartmıyor Ankara sırf aşıyı alabilmek için diye içeriden gelen eleştiriler, muhalefetten gelen eleştiriler var. Çin açısı geliyor. Sinovac'tan bir parti geldi ve bunlar şu anda aşılamalar devam ediyor. 60 yaş ve üzerine ayrıca bazı meslek gruplarına, mesela gazeteciler bu meslek gruplarına dahil oldular. Federasyon Sağlık Bakanlığı ile konuştu. Futbolcular olacaklar. Öğretmenlerin bir kısmı oldu. Tamam olmadığı için sendikalardan çok sert tepkiler var. Güvenlikçiler bekliyor. Aslında herkes aşı bekliyor. Ama aşı az sırayla ve öncelik gruplarına göre aşılama devam ediyor. %10'lar seviyesinde şu anda.
Yavuz Bey, çok teşekkürler verdiğiniz değerlendirmeler için. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.